Ayrım 24. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 359. İmam-ı Azam ve mezhebinin tavrı. İmam-ı Azam, hamr kelimesinin örfi anlamı şarap olduğu için mutlak haramlığı, yani ne miktarda içersen iç haramdır hükmünü sadece şarap için işletmiş, diğer alkollülerin haramlığını Nisa suresi 43. ayetteki sarhoşluk kaydına bağlamıştır. Bunun içindir ki İmam-ı Azam'a göre şarap dışındaki içkileri içen kişiye sarhoş olmayacak kadar içmişse haddi şirp, içki içme cezası uygulanamaz. Osmanlı fetva makamı da bu yönde fetva vermiştir. İmam-ı Azam'ın bağlı olduğu Irak Fıkıh Ekolü'nün babası ve İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın üstadı olan İbrahim el-Nihai, ölüm 96-714, alkollü içkileri ikiye ayırır. 1. Hamr, şarap. 2. Diğer sarhoş ediciler, müskirat. Nihai'ye göre burada söz konusu olan hamr, şarap, üzüm suyunun kaynatılması suretiyle elde edilen şaraptır. Aynı yolla hurmadan elde edilen şarabın içilmesi sadece mekruhtur. O halde İmam-ı Azam ve ekolüne göre üzümden yapılmamış bir alkollü içki, adı teknik olarak şarap olsa dahi sarhoş etmeyecek kadar içilmişse haram hükmüne tabi olmayacaktır. Hurmadan yapılan içki ile benzeri alkollüleri, şarap dışındakileri içenlere, nihai fetvasına göre ancak sarhoş olmuşlarsa had uygulanır. Her sarhoş eden haramdır şeklindeki kuralı, ki hadis diye rivayet edilir, kabul etmeyen nihaiye göre, şarap dışındaki içkileri sarhoş olmayacak kadar içenler sadece tazir edilir, yani azarlanıp uyarılır. Nihai, her sarhoş eden haramdır sözünün de hadis altında uydurulmuş bir söz olduğunu düşünmektedir. Nihai'nin bizzat kendisi nebis türü içkileri içer, konuklarına da ikram ederdi. Nebis, hurma, elma, susam, arpa, buğday gibi meyve ve tahıllardan yapılır. Bazılarının nebizi şıra diye tanıtma gayretkeşliğine girmeleri bir saptırmadır, yalandır. İlim perdesi altında saçmalıktır. Nebiz, esasında alkollü içkilerden bir serinin genel adıdır. Nebizin çoğulu olan enbize kelimesi bunlara cins adı olmuştur, nebizgiller demektir. Hanefi fıkıhçıların bu yaklaşımı dikkate alındığında şunu söyleyebilmek mümkündür. Şarap dışındaki tüm içkiler, rakı, likör, viski ve benzerleri nebizdir. Hanefi fakihlerine göre bunlar sarhoş edecek kadar içilmedikleri sürece haram hükmüne dahil olmazlar. Nihai ekolünün sahabiler kuşağındaki temsilcisi İbn Mesud, ölüm 32-652 ve onun bilgilerini nakleden Tabiun kuşağı fakihi Alkame, ölüm 62-681'de, nebiz içenler arasındadır. Kalaci Nihai 1-287. İmam-ı Azam'ın muarızlarından olan Sufi fakih Süfyan es-Sevri, ölüm 161-777'de nebiz içenlerdendir. Sevri'ye göre nebizgilleri sarhoş olmayacak kadar içmekte dinen bir sakınca yoktur. Çağdaş fıkıh üstadı Kalaci bu bilgiyi verdikten sonra şunu da ekliyor. Bu tür alkollü içkiler konusunda Irak fukahasının tavrı budur. Kalaci Fıkhus Sevri 162-163. İmam-ı Azam ve benzeri fakihlerin bu fetvası, İmam-ı Azam adına onun öğrencisi ve fetvalarının toplayıcısı olan İmam Muhammed Eş-Şeybani, ölüm 189-804 tarafından üstadının görüşlerini anlatan eserlerde aynen tekrarlanmıştır. Bakınız Şeybani, El-Camius Sahir, Eşribe Bahsi, 385-386. Hanefi fıkhının en ünlü bilginlerinden biri olan Müfessir Fakih El-Cassas, ölüm 379-180, fıkhi bir tefsir olan Ahkamül Kur'an adlı eserinde, Kur'an'ın yasakladığı hamrın şarap dışındaki içkilerin adı olarak kullanılamayacağını uzun uzun savunur. Ahkamül Kur'an 1-447-451. Cassas, Peygamberimizin veda haccı sırasında söylediği şu sözü de altını çize çize gündeme getirmektedir. Şarap, aynıyla azı ve çoğu haramdır. Onun dışındaki içkiler ise sarhoş olacak kadar içilmeleri şartıyla haramdır. Cassas, Ahkamül Kur'an 1-444. Cassas'a göre aynıyla haramlık sadece ve sadece üzümden yapılan şarap içindir. Kur'an'da geçen hamr adı, üzümden yapılan şarap dışında hiçbir alkollü içkiye verilemez. Onlar ancak sarhoş edecek kadar içilmeleri halinde haram hükmü altına girerler. Cassas, aynı eser 1-444-446, 2-648-653. Hanefi fıkhının sonraki yobazlarca saklanan, eleştirilmeyen, saklanan bu anlayışı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun hizmetli Şeyhülislam'ı olarak bilinen Çatalcalı Ali Efendi, ölüm 1692 tarafından, onun eseri Fetava'da aynen tekrarlanmış ve Müslüman İmparatorluğu'nun en yüksek din otoritesi altına yeniden fetvaya bağlanmıştır. Çatalcalı Ali Efendi, bu konudaki fetvasını Vişnap diye bilinen vişne likörü ile ilgili sorulan bir soru üzerine vermiştir. 30'dan fazla baskı yapan ve Arapça kaynakları ayrı bir eser olarak yayınlanan fetvasında Şeyhülislam Ali Efendi aynen şöyle diyor. Vişnap, dimekle maruf olup müskir olan şerbetin sekir vermeyecek miktarının telehi, gastınsız içmek helal midir? El cevap, İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf katlarında helaldir. İmam Muhammed katında haramdır. Fi zamanina İmam Muhammed kavliyle fetva ihtiyar olunmuştur. Fetava İstanbul 1305 baskısı 2'ye 326. Ali Efendi'nin Şeyhülislamlık makamının adına verdiği fetvanın günümüz Türkçesiyle ifadesi şu. Vişnat diye bilinen sarhoş içkinin sarhoş etmeyecek kadarını eğlence kastı olmaksızın içmek haram mıdır? Cevap, İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre haram değildir. İmam Muhammed'e göre haramdır. Zamanımızda İmam Muhammed'in görüşüyle fetva vermek tercih edilmiştir. İşte İmam-ı Azam'la hocalarının ve genel çerçevede Hanefi mezhebinin alkollü içkiler konusundaki değişmez fetvası budur. Diğer mezheplerin hiçbirinde göremediğimiz bu fetva, İmam-ı Azam ekolünün devrim niteliğinde farklarından biridir. İmam-ı Azam, alkollü içkiler hakkındaki bu görüşü yüzünden de şiddetle eleştirilmiştir. Şaşırtıcı olan aynı görüşteki diğer din büyüklerine ses çıkarılmadığı, hatta İmam-ı Azam'ın aynı görüşü taşıyan hocaları eleştirilmediği halde, büyük imam bir günah keçisi gibi sürekli hakarete uğramıştır. Nasıl bir kaderdir ki saldırı vesilesi yapılacak hemen her meselede varsa yoksa İmam-ı Azam. İşte bir sataşma daha Muhammed bin Kasım anlatıyor. Kabe'nin hareminde Ebu Hanife ile karşılaştım ve nebiz içmenin dindeki yerini sordum. Şu cevabı verdi. Ondan daha alkollüsünü içmende bile sakınca yoktur. Sen bu nimetlerin şükrünü asla eda edemezsin. İbn Adi El-Kamil fi Zuafair Rical 8'e 240. İslam fıkhının bu konuyla ilgili en şaşırtıcı tablolarından ikisine daha dikkat çekmek isteriz. Bunlardan birisi Şafii mezhebinin babası olan İmam Şafii'ye, ikincisi ise dahi bir Maliki fakihi olan İmam Karafi'ye aittir. Bilindiği gibi Şafiler egemen anlayış olarak nebizginlere karşı hoşgörülü değillerdir. İmam Şafii ölüm 204-820 de başlangıçta nebiz içmezdi. Ancak filozof halife Memun çok sevdiği Şafii'ye bir sohbet sırasında "Bunu bütün akıllı adamlar içer, sen neden içmiyorsun?" demiş. Bunun üzerine İmam Şafii bir miktar içmiş ve hoşlandığını söylemiş. Nihayet sohbet bitmiş, ayrılmışlar. Halife Memun Şafii'nin arkasından hediye olarak ona önemli bir miktarda 20 rıt nebiz göndermiş. Kevseri, Fıkhu Ehli Irak 140. Irak ekolünün bu nebiz anlayışı, bu ekolün sahabi neslinden öncüsü olan İbn Mesud'da da aynen vardır. Kalacil, İbn Mesud 16. Dahası bu anlayış Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'de de mevcuttur. Onlar da nebiz içenler arasındadır. İbn Saad, Tabakat 6'ya 245. Ali'nin nebiz içenlere kırbaç cezası uygulattığı yolundaki rivayet saptırılmaktadır. Evet, Ali nebiz içen bazılarına kırbaç cezası uygulatmıştır ama bunu nebiz içtikleri için değil, sarhoş olacak kadar içtikleri için uygulatmıştır. Zaten bunun gerekliliğinde hiçbir tartışma yoktur. Kalaci, Mevsuat-ı Ali 97-98. Hazreti Ömer, nebizi çok sevenlerden biri olarak da ünlüdür. Hatta suikaste uğrayıp yaralandığında, yani ölümünden biraz önce ne içmek istediği sorulmuş ve o, "Bana nebiz getirin, en çok sevdiğim içecek odur." demişti. İbn Saad, Tabakat 3'e 340, 6'ya 245. Dahası var, ünlü tarihçi İbn Saad'ın, asr-ı saadet konusunun temel kaynaklarından biri sayılan Tabakatında şu bilgiye rastlıyoruz. Hazreti Peygamber de nebiz içmiş ve kendisine nebiz ikram eden amcası Abbas'ı, "Çok güzel yapmışsınız, işte böyle yapın." diye takdir etmiştir. İbn Saad, Tabakat 4'e 25-26. Peygamberimizin günlük hayatını en iyi bilenlerden biri, belki de birincisi olan Hazreti Ayşe bir yerde şöyle diyor. "Hurmayı kaplara koyup pişirir, nebiz yaparız ve onu içeriz. Aynı eser 490. Ayşe ana, Nebiz'in şarap imal edilen kaplarda yapılmasını engelleyenlere de karşı çıkmıştır. O bu noktada bir tek şeye dikkat çekiyordu, sarhoşluk. O yoksa Nebiz'in şu maddeden, bu maddeden, şu kapta veya bu kapta yapılmasını bir mesele olarak görmüyordu. Unutulmasın ki Hazreti Ayşe'nin bu tavrı sergilediği ortam, peynirin yenmesini bile dine aykırı bulacak kadar tabucu zihniyetlerin kol gezdiği bir ortamdı. Sütü sadece süt olarak kullanmaya alışmış insanlar, sütten peynir yapıldığında onu yemenin bidat olduğunu ve haram sayılması gerektiğini düşünmüş ve bunu Hazreti Ayşe'ye sormuşlardır. Cevabı çok ilginçtir. Sen yemiyorsan getir ben yiyeyim. Dahil 571. Maliki Fakihi Karafi, ölüm 684-1285 ise büsbütün şaşırtıcı bir fetva vermiştir. Karafi'ye göre haşhaş ve afyon şarap gibi müskir, sarhoş edici değillerdir. Onlar nebizgillerdendir ve sadece müfsittirler. Yani çok içilip sarhoş olduğunda bozgun yaratırlar. O halde sarhoş olup başkalarına zarar verme sebebi yapılmadıkları sürece haram değillerdir. Bunları içene sarhoş olmadığı sürece namaz kılmak yasaklanamaz, had uygulanamaz. Karafi, El-Furuk, 1-377-381. Anlaşılan o ki Karafi, İmam-ı Azam ve ekolünün nebizgillere uyguladığı hükmü afyon ve haşhaşa uygulamaktadır. Kadın özgürlüğüne öncülük. Bugün için küçük görülen bazı kadın hakları İmam-ı Azam'ın yaşadığı zaman 8. yüzyıl düşünüldüğünde devrim niteliğindedir. Kadın hakları konusunda Ebu Hanife'nin işte bu nitelikte davranışları, fetvaları var. İmam-ı Azam'ın tavırları insanlığın ondan 14 asır sonra geldiği noktada sergileyebildiği tavırlardır. Ne yazık ki bu devrim fetvalar İmam-ı Azam'ın saldırıya uğramasına, din dışı ilan edilmesine gerekçe yapılmıştır. İmam-ı Azam'a yönelttiği insafsız saldırılardan ileriki bölümlerde söz edeceğimiz meşhur Cüveyni, İmamül Haremeyn, ölüm 478-1085, İmam-ı Azam'ı tahkiri ayırdığı eserinde ona saldırı gerekçeleri arasına, kadınlara velayet ve vesayet altına girmeden evlenme hakkı vermesini de koymaktadır. Ve büyük imama buradan saldırırken şöyle demektedir. Kadın, akıl ve fikir yönünden noksandır. Seçimini kötülük yönünde yapar. Bunun içindir ki onun evleneceği adamı seçme hakkını veli veya vasiyet tevdi etmek gerekir. Bu İslam dışı iddia ve eleştirisi için bakınız Kevseri'yi, İhkakul Hak bi İptalil Batı fi Muisil Halk 188. Çağdaş fıkıh otoritesi Mısırlı bilgin Ebu Zehre'yi dinleyelim. İslam fakihlerinin cumhuruna göre kadın evlenmede tam hürriyete sahip değildir. Onun onayı nikahın tamamlanmasını sağlamaz. Kadın temyiz kudretine sahip olduğunda evleneceği kişi ona zorla kabul ettirilmez, eşini seçmekte iradesi büsbütün elinden alınmış değildir. Dilediği kimseyi kendine hayat arkadaşı seçebilir. Ne var ki kadın bu işleri tek başına yapamaz. Velileriyle ortak hareket etmek zorundadır. Eğer velileri kadına haksızlık yapıp denge olan erkekle evlenmesine engel olurlarsa kadın velilerini şikayet eder. İşte cumhur denen fakihler topluluğunun kadının evlenme hakkı konusundaki görüşleri bunlardır. Ebu Hanife bu cumhur ulemaya karşıdır. Ona göre kadın evlenme konusunda tamamen serbesttir. Hiç kimsenin velayetine muhtaç olmadan istediğiyle evlenebilir. Fakihlerden bu konuda kendisine katılan sadece öğrencisi Ebu Yusuf olmuştur. Bir rivayete göre o da hocasına karşı çıkmıştır. Böylece kadına özgürlük getiren bu görüşte Ebu Hanife tek başına kalmıştır. Diğer taraftan fakihlerce kabul edilen bir kuraldır ki kadının malları üzerinde tam hak ve velayeti vardır. Malı üzerinde velayet hakkı olan bir kişinin kendi nefsi üzerinde velayetinin olmaması kabul edilemez. Velayetin tam olması bali ve reşit olmakla gerçekleşir. Malda tam velayet sahibi olanın nikahında da olması kaçınılmazdır. Erkek sadece buluğa ermekle kendi kendine evlenme hakkına sahip olurken, kadın neden olmasın? Bu konuda kadınla erkek arasında hiçbir fark söz konusu edilemez. Kur'an'a baktığımızda nikahın kadına isnat edildiğini görüyoruz. Akdin kadına izafe edilmesi, bunu kadının kendisinin yapabileceğine delildir. Evlenmede kadına tam hürriyet tanıyan tek fakih Ebu Hanife'dir. Ebu Zehre 345 ila 3347. Cumhur-i ulema diye anılan çoğunluk, tarih boyunca hep kadına karşı tezlerin savunucusu olmuştur ve bunu çoğu kez Kur'an ve sünnete açıkça ters düşme pahasına yapmıştır. Asr-ı Saadet'te aynı şey Hazreti Ayşe'nin kadını savunan tutumuna karşı sergilenmekteydi. Bu konuda bizim Asr-ı Saadet'in Büyük Kadınları adlı eserimizin Hazreti Ayşe bölümüne bakılabilir. Evlilik konusunda İmam-ı Azam'ın kadına tanıdığı hak, asr-ı saadette Hazreti Peygamber'in tanıdığı bir haktır. Hazreti Peygamber kızını, onun isteği aksine bir gence nikahlayan adamın kıydırdığı bu nikahı iptal etmiştir. Bu iptal üzerine evlendirilen kız, iş bana havale edildiğine göre nikahı kabul ediyorum. Ben bu işin babalarının buyruğuyla olmayacağının kadınlar tarafından bilinmesini istedim diyerek kadınlara hak ve özgürlüklerini hatırlatan bir ders vermiştir. Nesai, Nikah, İstizanül Bikr 6'ya 71, Darekutni Nikah 3'e 232. Sünnete ters düşmek, hadisleri reddetmekle suçladıkları İmam-ı Azam, peygamberin savunduğunu savunuyor, ona saldıranlar ise bunun tam aksini yapıyor. Ama onlar cumhur, İmam-ı Azam ise tek kişi. Yapılan işi ilim ve din açısından değerlendirdiğinizde cumhur ve cemaatin tam bir cumhur cemaat olduğunu, hakkın savunuculuğunu ise İmam-ı Azam'ın yaptığını beyan ediyoruz. Cumhur, çoğunluk veya büyük çoğunluk demektir. Bunu hakkın ölçüsü ve göstergesi yapmaksa Kur'an'a aykırıdır. Tam burada bir noktanın daha altını çizelim. Kaynakların incelenmesinden anlaşılıyor ki İmam-ı Azam o devirde onca madde ve şöhret imkanına rağmen tek kadınla evlenmiş, tek çocuklu bir insandır. Biz şu ana kadar bu tespitimizin aksini gösterecek herhangi bir kayda rastlamadık. Sadece bu bile büyük imamın kadın konusunda bir seçkinlik ve yücelik sahibi olduğuna delildir. Ehl-i Beyt'in haklarını savunmadaki özgün tavrı. İmam-ı Azam Ehl-i Beyt haklarını, onların halifeliğe layık olduklarını savunurken mezhep kabullerinden asla hareket etmemiştir. Bu savunma, Ehl-i Beyt'in Ali ve evladının bu makama herkesten önce layık oldukları gerçeğine dayandırılmıştır. Ama o, bunun seçim yoluyla olması gerektiğini düşünmektedir. Emeviler ve destekçileri bu seçimi engellemiş, hilafet makamını zorla ele geçirmişlerdir. Eğer onlar zor kullanmasaydı ümmet Ehl-i Beyt evladını seçip iş başına getirecekti. Yani iş, Şia'nın iddia ettiği gibi ezelden takdir edilmiş bir hak değil, Ehl-i Beyt'in sahip olduğu bir ehliyettir. İmam-ı Azam bu fikirleri yüzünden hilafet sırasının Allah katında üstünlüğün de göstergesi olduğunu benimseyen bir fakih olarak takdim edilemez. İmam-ı Azam'ın hiçbir fikri ve yaklaşımı buna delil vermez. O, Hazreti Ali'yi hiçbir siyasal sıralamaya sokmadan ashabın en üstünü saymaktadır. Ancak bu üstünlük ezelden takdir edildiği için değil, Ali'nin ilmi, irfanı, sadakati ve gayreti yüzündendir. İmam-ı Azam, Hazreti Ali hakkındaki bu görüşüyle Emevi dayatmalarının bir uzantısı olan Ehl-i Sünnet geleneğinin, Hazreti Ali'nin üstünlüğünü ezelden Allah'ın takdiri görmeyen anlayışıyla da Şia geleneğinin dışına çıkmaktadır. Bu bakımdan İmam-ı Azam'ı ne birincisi tahsip ediyor ne de ikincisi. İmam-ı Azam bu anlayışının bir uzantısı olarak ilk iki halifeyi takdirle sevmekte, onlara saygı duymaktadır. Bu sevgi ve takdirin arkasında şu temel ilke vardır. Bir insan, kendisinden daha üstün vasıflı birisi ortada olmasına rağmen hilafet makamına getirilebilir, böyle bir durumda ona saygı duymalıyız. Bu noktada büyük imamın anlayışıyla çok sevip saydığı ve desteklediği imam Zeyd bin Ali'nin anlayışı uyuşmaktadır. İmam Zeyd'e göre de daha seçkin bir kişi, eftal varken, daha az seçkin bir kişi, maftul tercih edilmiş ve hilafet makamına getirilmiş olabilir. Nitekim Hazreti Ali, ashabın en seçkini olmasına rağmen ümmet Ebu Bekir'i daha sonra da Ömer'i halife yapmıştır. Ebu Zehre, İmam Zeyd 83. Ebu Hanife'nin hilafet ve sahabiler konusundaki belirleyici fikrinin esası, İmam Zeyd tarafından açıklanan bu görüştür. O, Zeyd bin Ali'nin şu görüşüne de aynen katılmaktadır. Halifelik ne verasetle olur ne de peygamberin vasiyetiyle. O sadece ehliyet ve faziletle olur. O halde raşit halifelerin de Ehl-i Beyt imamlarının da masum oldukları söylenemez. Masumiyet vahye mazhar olmakla gerçekleşir ki bu da sadece peygamberlerde mümkündür. Zeyd bin Ali böylece imamet ve hilafet konusunda Şia'dan ayrılmaktadır. İmam-ı Azam ise zalim yönetime kılıçla karşı çıkmayı gerekli görerek önderi gösterildiği Ehl-i Sünnet'ten ayrılmaktadır. Zeyd bin Ali, bir coğrafyada veya bir devirde iki halife imam olabileceğini de caiz görerek diğer bütün mezheplerden ayrılmaktadır. O halde İmam Zeyd, bu meselede Kur'an'ın maksat ve muradını Ebu Zehre'nin güzel tabiriyle kamu yararının bazen egemenliğin parçalanmasında olabileceğini günümüze bile ışık tutacak bir vukufla yakalamış ve bu fark edişini hiç tevil etmeden insanlığın bilgisine iletmiştir. Ebu Zehre 198. İmam Zeyd beklenen Mehdi kavramına da karşıdır. Ne beklenen Mehdi vardır ne de gelecek Mehdi. Ebu Zehre Zeyd 220. 8. Bölüm. İmam-ı Azam'ın en büyük fıkıh devrimi, Kur'an'ın tercümesiyle ibadete fetva. Ana dilde ibadet, namaz meselesinin esası. İslam fıkıh tarihinde Kur'an'ın başka bir dile yapılmış tercümesiyle namaz kılınabileceğini, ezanın başka bir dile tercüme edilerek okunabileceğini söyleyen ve bunu din adına fetvaya bağlayan ilk fakih İmam-ı Azam'dır. Bu fetva, İslam tarihinde sarsıntısı hala devam eden bir devrim ve Arabizm'e indirilmiş en büyük darbelerden biri, belki de birincisidir. Aradan 1000 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen bu devrim, Arapçılık yandaşlarının hala içine sinmemiş, bu fetva hala hayata geçememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devlet bütçesinden 2 katrilyon para alan ve bir Hanefi mezhebi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı bile bu fetvayı Türkiye gibi %90'lık bir kısmı Hanefi fıkhına bağlı bir ülkede hayata geçirmemekte ve bu yolda fikir beyan edenleri dışlamakta ısrarlıdır. İmam-ı Azam'ın iman, cesaret ve dehasının en büyük göstergelerinden biri olan bu devrim üzerinde diğer konulardan biraz daha fazla durmak istiyoruz. Vereceğimiz bilgiler bizim bu konuyu ayrıntılarıyla ele alan ve Türk dilinde bu konunun tek bilimsel kaynağı olan Ana Dilde İbadet Meselesi adlı eserimizden aktarılacaktır. Elbette ki elinizdeki eserin yapısına has bazı ilavelerimiz olacaktır. Öncelikle birkaç temel noktaya dikkat çekeceğiz. 1. Farsçadan alarak kullandığımız namaz kelimesini Kur'an'da karşılayan sözcük olan salat, kelime anlamıyla dua demektir. Kur'an bu kelimeyi insan dışındaki varlıkların dua faaliyetlerini anlatırken tesbih kelimesiyle yan yana kullanmaktadır. Bakınız Nur Suresi 41. Kur'an'dan anlaşılan odur ki salat, tüm varlığın dua ve ibadet tavrının ortak ifadesidir. Bu demektir ki salat, yüzlerce, binlerce, milyonlarca renk, desen ve yöntem arz eder. Bizim namaz kelimesiyle ifade ettiğimiz ise salatın çok özel bir şeklidir. Bu özel şekil tüm niyaz ve dua faaliyetlerini bir araya getiren toplayıcı bir ibadet olarak dikkat çekmektedir. Dinin Allah'ı yüceltmek ve anlamak için öngördüğü tüm davranış ve düşünceler namazda ahenkli bir bütün haline getirilmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki bu ahenkli bütünün belli zorunluluklar altında belli kısımlarının dışta tutulması, yapılan işin salat olmasını engellemez. Fıkhın terimleriyle ifade edersek salatın esas ve değişmez rüknü, omurgası, Taha suresi 14. ayette ifade edilen özdür. Cenab-ı Hak bu öze dikkat çekerken şöyle buyuruyor. Namazı, duayı beni anmak için yerine getir. O halde Allah'ı anma varsa salat var demektir. Öteki rükunlar, İmam-ı Azam'ın kullandığı bir tabirle zaid, artı, gerektiğinde olmayabilecek rükunlardır. İşte İmam-ı Azam'ın devrim fikirlerinden biri bu noktada öne çıkmaktadır. İmam-ı Azam'a göre kıraat, namazda Kur'an'dan belli bir bölümün okunması da zâid bir rükündür. Zâid rükünlerin özelliği şudur ki, şart ve mazeretler onların yerine başka şeylerin ikame edilmesini, geçirilmesini gerekli kılabilir ve bu dinen sakıncalı olmaz. Salat halinin insan hayatında imkanlara, mekanlara, zamanlara, şartlara göre onlarca icra şekli söz konusu olabilir, olmalıdır. İslam'ın tüm zamanlara ve coğrafyalara hitap eden bir din oluşunun kaçınılmaz sonuçlarından biri de budur. Bu sonuçların çoğu geleneksel dayatmacı anlayış tarafından halktan saklanmaktadır. Fıkıh kitaplarını dikkatle okuyanlar bu söylediklerimizin ayrıntılarını yakından görebilirler. Örneğin Kur'an, binek üstünde veya yürüyerek namaz kılmaktan söz etmektedir. Bakara 239. Salat, Allah ile insanın temel diyaloğu olarak her şart ve durumda kılınmalı, korunmalıdır. Bu böyle olduğu içindir ki Kur'an, bazı hallerde secdesiz ve rükûsuz namaz kılmaya da izin vermektedir. Böyle bir namaz da salat cümlesindendir, ne var ki mazeret haline uyarlanmış bir salattır. Unutulmasın ki bu uyarlamanın kapısını bizzat Kur'an açmaktadır. Yani ibadette, o arada namazda mükemmellik şartıyla yeterlilik şartlarını birbirine katmak son derece yanlış ve zararlı bir yaklaşımdır. 2. Namaz sırasında Kur'an'dan okunması gereken asgari miktar olan Fatiha suresinin gerekliliğini gösteren delil sünnet kaynaklıdır. Fıkıh dilinde kıraatın namazda Kur'an'dan okunması gereken kısmın farz olarak gösterilmesi, aksini yapmak haram anlamında bir farzı değil, bir fıkıh terimi olarak kaçınılmazlık ifade eder. Bu farz, örneğin bir nafile namazdan söz edildiğinde de aynen uygulanır. Bunun anlamı teknik gerekliliktir. Dinsel olmazsa olmazlık değil. Dinsel olmazsa olmazlık anlamında bir farzdan söz etmek için Kur'an kaynaklı açık ve kesin, zanni delil olmaz bir delilin bulunması gerektiği tartışmasızdır. Namazda Kur'an'dan bir miktar okumanın farz olduğunu gösteren bir delil yoktur. Bir kez daha tekrarlayalım ki, böyle bir delil olmadığı için Şafii, Hanbeli, Maliki ve İmamiye fakihleri Kur'an ayetlerini doğru düzgün okuyamama durumunda Fatiha'nın yerine başka dua ve niyaz metinlerinin okunabileceğini kabul etmişlerdir. Ve yine bunun içindir ki İmam-ı Azam kıraatı namazın asli rükünlerinden değil, zâid, ikinci rükünlerinden saymıştır. İmam-ı Azam'ın bu görüşü sonraki mezheplerin tümünü etkilemiş, sonuç olarak mazeret hallerinde örneğin güzel Arapça bilmemek, Fatiha suresi okunmadan da namaz kılınabilir. Hükmü bütün mezheplerde egemen olmuştur. Yolu açıp ilk fetvayı veren İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Azam'ın bu devrim fetvasının fıkıh çevrelerinde nasıl egemen olduğunu anlamak için Abdurrahman el-Ceziri'nin Ölüm 1941, dört mezhebin fıkıh üzerine yazılmış ünlü eserindeki şu satırları okuyalım. Hanefiler şöyle derler. Arapça okuyamayan, Fatiha'yı başka bir dildeki çevirisinden okur ve namazı geçerli olur. Malikilere göre böyle birinin Arapçayı öğrenmesi gerekir ama bunu yapamazsa bilen birine uyarak namaz kılar. Bunu da yapamazsa rükû ile kıyam arasını bir miktar zikir ile açarak namazını yerine getirir. El-Ceziri, El-Fıkh alel mezahib el-erba, 1'e 209. 24. ayrımın sonu sayfa 373.